Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 41.
Bir dakika önce aklından bile geçmeyen bir şeyin bir şeyi neden söylediğini açıklayamazdı. Bunun tek nedeni Vronski gelmeyeceğine göre onu görmeye çalışması için özgür olma yolunu bulmaktı. Ancak hiç de görmesi gerekmeyen yaşlı Nedim'e Bayan Vreden'in adını neden söylediğini açıklayamazdı. Oysa Vronski ile buluşmak için daha uygun bir bahane bulamamıştı yalnızca. Hayır, gitmenize izin vermem. Dünyada olmaz, dedi Betsy Anna'ya dik dik bakarak. Gerçekten de sizi bu kadar sevmeseydim gücenirdim. Sanki konuklarımın yanında lekelenmekten korkuyor gibisiniz. Sonra buyruk verirken hep yaptığı gibi gözlerini yarı kapayarak hizmetçiye lütfen çayı küçük salona götürün, dedi. Pusulayı uşağın elinden alıp okudu. Alexey bizi atlatıyor, dedi Fransızca olarak. Bugün gelemeyeceğini yazıyor, diye ekledi. Sesindeki tek düzelikten kroket partisinde Anna'ya eşlik etmekten daha önemli işi olduğunu hiç düşünmediği anlaşılıyordu. Anna, Betsy'nin Ronski ile ilişkisinden haberi olduğunu biliyordu. Bununla birlikte konuşmalarında Ronski'nin söz konusu edildiği şu anda arkadaşının bir şey bilmediğine inanmış gibi davranıyordu Anna. Ya, dedi önemsemeden. Bu habere fazla ilgi göstermemiş gibiydi. Gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. Sizin topluluğunuz birini nasıl lekeleyebilir ki? Sözcüklerle oynayarak bir giz saklama biçiminin bütün kadınlar için olduğu gibi Anna için de özel bir çekiciliği vardı. Anna'nın hoşuna giden ne gizini gizleme zorunluluğu ne de gizlemeyi gerektiren amaçtı. Onun hoşlandığı gizemli olmanın kendisiydi. Papadan fazla Katolik olmak istemem, dedi. Stremon ve Liza Merkalova en yüksek tabakadandır. Zaten her yere kabul ediliyorlar. Bana gelince özellikle bana sözcüğünü vurguladı. Ben hiçbir zaman sert ve hoşgörüsüz olmadım. Aslında zamanım yok. Olmaz, ama belki de siz Stremov'la karşılaşmaktan çekiniyorsunuz. O varsın Alexey Aleksandrovich'le tartışsın, bizi ilgilendirmez. Ama sosyetede tanıdığım en sevimli insan hem çok çok iyi bir kroket oyuncusudur o. Siz de görüp karar vereceksiniz ya, Liza'nın yaşlı aşığı olarak içine düştüğü gülünç durumdan çok güzel sıyrılabiliyor. Sevimli bir adam. Şifaşitos'u tanımıyor musunuz? Son moda yepyeni bir kadın. Betsy gevezelik edip duruyordu. Anna, prensesin neşeli ve zeki bakışlarını incelerken kadının sıkıntısı anladığını ve kendisini bundan kurtarmaya çalıştığını seziyordu. Şu anda ikisi de küçük salondaydı. Betsy masaya otururken, ''Hadi bakalım, Alexa'ya yanıt vermek gerek.'' dedi. Birkaç satır yazıp kağıdı zarfın altına koydu. ''Ona yemeğe gelmesini, yoksa konuklarımızdan birinin kavalyesiz kalacağını yazdım. Okuyun ve notumun yeterince anlaşılıp anlaşılmadığına bakın. Özür dilerim, sizi biraz yalnız bırakacağım. Lütfen mektubu mühürleyip gönderin, dedi kapıdan çıkarken. Emir vermem gerek. Anna bir an bile duraksamadan masanın önünde Betsy'nin yerine geçti. Onun yazdıklarına bakmadan aşağıya şunları ekledi. Sizi kesinlikle görmem gerek. Saat 6'da Vreden'in bahçesine gelin. Orada bekleyeceğim. Yazdıktan sonra mektubu mühürledi. Betsy geri dönünce onun önünde mektubu uşağa verdi. İki kadın küçük salonun serinliğinde çayların hazırlandığı küçük bir masada çay içerken konuklar gelmeden önce prensesin çok istediği gibi tatlı tatlı konuştular. Bekledikleri kadınları çekiştiriyorlardı. Konuşma Liza Merkalova üzerinde takıldı. Çok güzel bir kadın. Onu her zaman cana yakın buluyorum, dedi Anna. Onu sevmekte haklısınız. O da sizin için çıldırıyor. Dün yarışlardan sonra beni görmeye geldi. Size rastlayamayınca çok üzüldü. Sizin gerçek bir roman kahramanı olduğunuzu, erkek olsaymış sizin için çılgınlıklar yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Stremov, erkek olmadan da bunu yeterince yaptığını söyledi. Anna bir süre sustuktan sonra soracağı sorunun sıradan bir soru olmadığını ve kendisi için gerçekten önem taşıdığını belirten bir ses tonuyla ''Hiçbir zaman anlayamadığım bir şeyi bana açıklar mısınız?'' dedi. ''Rica ederim. Mişka denen Prens Kalushki ile Liza arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyler misiniz? Onları pek az birlikte gördüm. Aralarında ne var?'' Betty'nin gözlerinin içi güldü. Anna'ya dikkatle baktı. ''Yeni bir biçim bu.'' dedi. ''El alemin ne diyeceğini aldırmadan bütün kadınların benimsediği bir biçim. Ama yine de bu işin bir yol yordamı vardır.'' ''Evet, ama Liza ile Kalushki arasında ilişki nedir?'' Betty içtenlikle kahkaha attı. Siz Prenses Miyakaya'nın alınına el koyuyorsunuz. Bana sorduğunuz yaramaz çocuklara özgü bir soru. Seyrek gülen insanlarda görülen bulaşıcı bir kahkaha tufanına kapılmış Betsy. Gözlerinden yaş gelinceye kadar gülerek, bunu onlara sormak gerek, dedi. Gülüyorsunuz, dedi Anna, elinde olmadan, o da kahkahayla gülerek. Ama ben bütün bu işlerde kocanın ne rolü olduğunu anlayamadım hiç. Kocanın rolü mü? Liza Merkalova'nın kocası onun arkasından battaniyesini taşır hep ve her zaman hizmetini hazır bekler. Kimse bu işin içinde ne olduğunu bile bilmek istemiyor. Seçkin toplulukta insanların konuşmaya kaçındıkları bazı tuvalet ayrıntıları vardır. Kimse bunu düşünmek bile istemez. Bence bu ayrıntılarla bana sorduğunuz soru arasında büyük bir benzerlik vardır. Anna konuyu değiştirmek için, Roland'dakilerin eğlencesine gidecek misiniz? Düşünmüyorum, diye yanıt verdi Betsy. Sonra dostuna bakmadan kokulu çayı küçük saydam fincanlara boşaltmaya başladı. Fincanı Anna'ya uzattı. Bir sigara alıp gümüş bir ağızlığa taktı ve yaktı. Görüyorsunuz ya, çok açık düşünceliyim diye söze başladı. Ciddileşmişti yeniden. Eline fincanını aldı. Sizin huyunuzu ve Liza'nınkini anlıyorum. Liza çocuklar gibi iyi ile kötü arasındaki ayrımı anlayamayan o saf insanlardan biridir. En azından çocukken bunu anlamıyordu. Ama şimdi bu saflık işine geliyor ve hiçbir şeyi anlamıyormuş gibi görünüyor, dedi Betty kurnazca gülümseyerek. Ayrıca bu tavır ona yakışıyor. Bakın, aynı şeyi farklı biçimlerde değerlendirebiliriz. Bu olaya trajik bir gözle bakıldığında ortaya çok üzücü şeyler çıkar. Ama olağan görürsek eğleniriz. Belki siz olaylara trajik açıdan bakmaya yatkınsınız. Kendimi tanıdığım gibi başkalarını da tanımak isterdim, dedi Anna ciddi ve düşünceli bir tavırla. Bence çok kötü yürekliyim. Ne çocuksunuz siz, ah ne çocuk, dedi Betsy. İşte geldiler. 18. Ayak sesleri, bir erkek sesi, ardından kadın sesleriyle gülüşmeler duyuldu. Beklenen konuklar geliyorlardı sonunda. Önden giren saf Voştolts'un yanında çok sağlıklı görünen Vaska adında genç bir erkek vardı. Hiç kuşkusuz kanlı etlerden, yer mantarından ve Burgonya şarabından oluşan güçlü bir gıda rejimi ona bu görkemli dış görünüşü sağlamıştı. Vaska şöyle bir göz atarak bayanları selamladı. Safo'nun arkasından genç kadını parlak gözleriyle yiyecekmiş gibi bakarak, ona bağlıymış gibi izleyerek salona giriyordu. Safo, kara gözlü, sarışın, güzel bir kadındı. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yere sert sert basarak kararlı adımlarla girdi, kadınların elini erkek gibi sertçe sıktı. O zamana kadar bu yeni gelen ünlü kadınla hiç karşılaşmamış olan Anna, onun güzelliğinden, aşırı derecede dar tuvaletinden, tavırlarındaki küstahlıktan pek etkilendi. Saçları gerçek bir yapı iskelesi gibi taranmıştı. Bazı yerler kendi saçı, parlak olanlar da takmaydı. Başı çok açık giysisinin sardığı bedeniyle aynı boydaydı neredeyse. El kol hareketleri öylesine kıvrattı ki her hareketinde dizlerinin ve kalçalarının yuvarlaklığı belli oluyordu. Betsy onu hemen Anna'ya tanıttı. Safa Stolz gülümseyerek göz kırparken tuvaletinin kuyruğunu ayağıyla arkaya iterek, "Düşünebiliyor musunuz? Az kalsın iki askeri ezecektik," dedi. "Vaska ile arabadaydım. Sahi onu tanımıyorsunuz." Genç adamı küçük adıyla tanıttı, ancak yabancıların önünde onu Vaska diye çağırmaması gerektiğini hemen anımsayıp kızardı. Genç adam Anna'yı bir daha selamladı ama bir şey demedi. Safo'ya dönerek, "Bahsi kaybettiniz. Önce biz geldik. Parayı verin," dedi. Safo daha da neşelenerek, "Şimdi olmaz," diye yanıt verdi. "Peki sonra ödersiniz bana." "Peki peki." Sonra birden ev sahibesine döndü. "Vay canına, aklım neredeydi? Hiç aklıma gelmedi. Size bir konuk getirmiştim. İşte." Bu da Vaska gibi Safo'nun dibinden hiç ayrılmayan yeni bir hayrandı. Safo'nun getirdiği ve tanıştırmayı unuttuğu bu beklenmedik konuk öylesine önemliydi ki iki bayan onu selamlamak için ayağa kalktılar. Az sonra Stremov ve Liza Merkalova ile birlikte Prens Kalüşki geldi. Esmer ve zayıf Liza'nın doğulu bir tipi vardı. Uyuşuk tavırlıydı. Herkesin gizemine erişilmez dediği gözleri büyüleyiciydi. Anna'nın hemen ilgisini çeken, hayranlığını kazanan koyu renk tuvaleti onun güzelliğiyle uyum içindeydi. Safo ne kadar sert ve canlıysa Liza o kadar yumuşak ve ağırbaşlıydı. Anna'nın düşüncesine göre Liza çok daha çekiciydi. Ondan söz ederken Betsy onun kendisine masum çocuk tavrı verdiğini söylemişti. Ama Anna genç kadını görür görmez bu sistemin yerinde olmadığını anladı. Aslında Liza gerçekten saf, güzel, çekici ama kesinlikle sorumsuz bir kadındı. Ayrıca davranışları Safo'nunkinden hiç de farklı değildi. O da Safo gibi kendisine yiyecekmiş gibi bakan bir genç, bir yaşlı iki hayranıyla birlikteydi. Ama yine de onda çevresindekilerden üstün olduğunu belirten bir şeyler vardı. Bu elması sahte taşlardan ayıran parlaklıktı. Bu parlaklık gerçekten de gizemine erişilmez olan büyülü gözlerinde ışıldıyordu. Çevresi koyu renkli göz bebeklerinin yorgun ve tutkulu bakışlarındaki içtenlik insanı şaşırtıyordu. Liza Merkalova'nın gözlerine bakan herkes onu tanıdığına inanabilirdi. Onu tanımak, sevmek demekti. Anna'yı görünce yüzüne neşeli bir gülümseme yayıldı. "Ah, sizinle karşılaştığıma öyle mutluyum ki. Dün yarışlarda yanınıza gelmek istedim ama gitmiştiniz. Sizi özellikle dün görmeyi çok istiyordum." "Ne korkunçtu değil mi?" dedi Anna'ya bakarak. Gözlerinin parlaklığı bütün ruhunu gözler önüne seriyormuş gibiydi sanki. "Evet, bu gösterinin böylesine heyecan verici olacağını düşünemezdim hiç," dedi Anna kızararak. O sırada herkes bahçeye çıkmak üzere kalktı. "Ben gitmeyeceğim," dedi Liza gülümseyerek. Anna'nın yanına oturdu. "Siz de gitmezsiniz değil mi? Kroket oynamaktan ne zevk alıyorlar sanki?" "Ben yine de hoşlanıyorum," dedi Anna. "Söylesenize, sıkılmamak için ne yapıyorsunuz? İnsan yalnızca bakarak da neşelenebilir. Siz yaşıyorsunuz, bense sıkılıyorum." "Sıkılıyorsunuz demek, olanaksız bu. Eviniz Petersburg'un en neşeli evi diye biliniyor." Çevremizin dışında insan belki de daha çok sıkılır. Oysa ben eğlenmek şöyle dursun, sıkıntıdan patlıyorum. Safo bir sigara yaktı, yanından ayrılmayan iki genç erkekle birlikte bahçeye çıktı. Betsy ve Stremow çay içmek için kaldılar. Nasıl olur da canınız sıkılır, dedi Betsy. Safo az önce bize dünkü davetinizin çok neşeli geçtiğini söyledi. Tanrım, öyle sıkıldım ki, dedi Liza Merkalova. At yarışlarından sonra gerçekten de biz de toplandık. Ama bu toplantılar öyle sıradan ve tek düze ki. Bütün akşam divanlarda çakılıp kaldık. Çok hoştu gerçekten. Yo, rica ederim sıkılmamak için ne yapmalı söyleyin bana, diye yineledi Anna'ya dönerek. Bu kadının da kuşkusuz herkes gibi üzüntüleri vardır ama hiç sıkılmıyor demesi için insanın size bir kez bakması yeter. Söyleyin, nasıl yapıyorsunuz bunu? Bir şey yaptığım yok ki, dedi Anna. Onu üstelemesinden heyecanlanmıştı. En iyisi bu, diye araya girdi Stremow. Stremow 50 yaşlarında, saçları ağarmış ama hala dinç, yüzü oldukça çirkin ama ilginç ve zeki bir adamdı. Liza Merkalova karısının yeğeniydi. Stremow bütün bu boş zamanlarını onunla geçirirdi. Devlet memurluğunda Alexei Aleksandrovich'in rakibi olarak görülüyordu. Yine de akıllı olduğundan toplulukta Anna ile karşılaşınca ona karşı kibar davranmaya özellikle dikkat ediyordu. Hiçbir şey yapmamak en iyi çaredir, dedi kibarca gülümseyerek. Bunu epeyden beri söylüyorum size, dedi Liza Merkalova'ya dönerek. Sıkılmamanın en güvenli yolu insanın sıkılacağını aklına getirmemesidir. Aynı şekilde insan uykusuzluktan yakınırsa kendi kendine durmadan uyuyamayacağım dememesi gerekir. Anna Arkadyevna da az önce size söylemişti bunu. Kuşkusuz bunu söyleyebilmeyi çok isterdim. Çünkü bu şaka değil, kesinlikle doğru, dedi Anna gülümseyerek. İnsan uyumak ya da sıkılmamak için neden bu kadar zorlanır? Bunu açıklayın bana. Uyumak için çalışmak gerekir. Eğlenmek içinse fazla gerekli değildir bu. Yaptığım işin kimseye yararı dokunmazsa çalışmam neye yarar? Çalışıyor gibi mi yapayım? Bilmem, istemem herhalde bunu. Yola gelmezsiniz siz, dedi Stremov ona bakmadan. Sonra yine Anna'ya döndü. Onunla çok seyrek karşılaşabildiği için havadan sudan konuşabiliyordu. Petersburg'a dönüşü, Kontes Lidya Ivanovna'nın kendisine karşı duyduğu sevgi konusunda konuştu. Anne'ye hoş görünmek istediğini, ona saygısını, hatta daha fazlasını göstermek istediğini belli edercesine konuşuyordu. Tuskeviç gelerek herkesin kroket oyuncularını beklediğini söyledi. Liza Merkalova, Anna'nın gitmek istediğini öğrenince, ''Hayır, gitmeyiniz, rica ederim.'' dedi. Stremov da ondan yana oldu. ''Buradaki toplulukta yaşlı bayan Vreda arasındaki çelişki çok büyük.'' Ayrıca oraya gitmekle aleyhinize dedikodu yapılmasına meydan vermiş olacaksınız. Oysa burada varlığınız tam tersi duygular uyandırıyor. Anna bir an kararsız durdu. Bu zeki adamın övgü dolu sözleri, Liza Merkalova'nın ona gösterdiği saf ve çocuksu sevgi, içinde huzur duyduğu bu kibar ortam, bütün bunlar kendisini bekleyen sorunlarla karşılaştırılınca öylesine rahat görünüyordu ki bir an duraksadı. Kalmalı ve o zor açıklama anını bir süre daha geciktirmeli miyim, dedi içinden. Ama seçimini yapmaya karar vermemesi halinde evde tek başına kalınca kendisinin nelerin beklediğini ve o sabah olduğu gibi iki eliyle saçlarına yapıştığı zaman neler hissettiğini birden anımsadı. Bu anı ona öylesine dayanılmaz geldi ki izin isteyip gitti. 19. Görünüşte eğlenceli ve uçarı bir yaşam sürmesine karşılık Vronsky düzensizlikten nefret ederdi. Gençliğinde bir kezinde hazırlık alayındayken borçlanmış, borç para almak istemiş ve geri çevrilmişti. O zamandan beri böyle bir durumla karşılaşmamak için elinden geleni yapmıştı. Bu amaçla yıla 4-5 kez işlerini düzene koyuyordu. Buna hesap görmek ya da faire le lessive deniyordu. Çamaşır yıkamak, temizlenmek. Fransızca. Ronski yarışların ertesi günü geç uyandı. Yıkanıp tıraş bile olmadan sırtına bir talim giysisi geçirdi. Sonra masaya parasını, hesaplarını ve kağıtlarını yayarak çalışmaya başladı. Petritski deneyimlerine dayanarak böyle durumlarda arkadaşının sinirli olduğunu görüyordu. Bu yüzden uyanıp da onu masasının başında görünce gürültü etmeden giyindi ve onu rahatsız etmemek için dışarı çıktı. Yaşamında bazı pürüzler olan her erkek genellikle bunları yalnızca kendisinin çözmek zorunda olduğunu düşünür. Oysa başka erkeklerin de belki kendisininkinden daha ağır sorunlarla karşılaştığını da düşünmelidir. Ronski özellikle böylesine karmaşık bir labirentin içinde kendisinin yerinde başka biri olsaydı çoktan yolunu şaşıracağına inanıyordu. Bu kanı oldukça doğru olmasına karşın içinde bir gurur payı yok değildi hani. Bununla birlikte şimdi hesap yapma ve ne durumda olduğunu anlama zamanının geldiğini hissediyordu. Önce daha kolay olduğunu düşünerek para sorununu ele aldı. Küçük ince yazısı ile bir kağıda bütün borçlarını yazdı, topladı ve 17 bin ruble borçlu olduğunu gördü. Fazlalıkları bırakıp hesabı yuvarladı. Cebindeki parayla banka hesabındakini toplayarak şu anda 1800 rublesi olduğunu anladı.
Ayrım sonu.